Amerika'nın sesinde Top Eti Üniversitesi'nden Sayın Şaban Kardaş'la birlikteyiz. Kendisi özellikle Suriye alanında uzman isimlerden biri. Oradaki Fırat Kalkanı operasyonu başta olmak üzere gelişmeleri yakından takip ediyor. Sayın Kardaş, Amerika'nın sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Kardaş, bugün Suriye'deki ateşkesin sona erdiği açıklandı. Ancak ateşkes süresince de çatışmaların kısmen devam ettiğini gözlemlemiştik. Sizce ateşkesin sona ermesi hangi anlama geliyor acaba?
Yani ateşkesin sona ermesi çok sürpriz değil. Daha öncesinde de aslında böyle bir deneme olmuştu. Yani çatışmasızlık, cessation of hostilities rejimini hayata geçirebilme denemesi. İşte 2015 yılının sonuna doğru Viyana süreci, işte Riyad zirvesi ve sonrasında Cenevre sürecinin devreye girmesiyle birlikte ve 2015 Aralık'taki BM Güvenlik Konseyi kararıyla birlikte yeniden bir siyasi, diplomatik süreci önceleme arayışı vardı. Ve bu arayışın arka planında da başta Amerika ve Rusya olmak üzere uluslararası güçler arasında bir uzlaşı beklentisi vardı. Buna dayanarak yeniden diplomatik süreci harekete geçirme arayışı vardı. Bunun olabilmesi için de bu güçler arasındaki uzlaşının sahada bir karşılık bulması gerekiyordu. Sahadaki grupların düşünceleri, beklentilerine uygun bir çerçevenin ortaya konması gerekiyordu. Ve bu kapsamda 2016 yılı başında aslında az önce bahsettiğim şekilde bir çatışmasızlık denemesi daha kısmi ölçekte hayata geçirilmeye çalışıldı. Başarısız oldu. Bugün de aslında bence aynı başarısızlığı görüyoruz ve ikisinin de arka planında uluslararası alanda başta Amerika ve Rusya arasında olmak üzere varılan uzlaşıların sahadaki gerçeklerle pek örtüşmemesi yatıyor. Bu anlamda da ateşkesler yani daha ölü doğmuş diyebileceğimiz şekilde bir çerçeveyle ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen ilk denemedeki başarısızlığa rağmen ikinci deneme yeniden yapıldı. Burada da bir polyanlacı, bir iyimserlik vardı. İki taraf, özellikle de Amerika tarafında, Batı tarafında. Bu iyimserlik neydi? Bu ateşkesle ortaya konulan çerçeve siyasi anlamda sahadaki tarafların pozisyonları açısından baktığımız zaman daha çok rejimi destekleyen aktörlerin işine geliyordu. Daha çok onların perspektifine yakın idi. Hem daha önceki denemede hem mevcut denemede. Ve bu şekilde aslında bir Rusya'ya ve Esad rejimine bir taviz de veriliyordu. Ama buna rağmen bunu kabul ederek Amerika'nın ve Amerika ile birlikte hareket eden diğer aktörlerin bu ateşkes denemesine bir rıza gösterdiğini, kerhen de olsa bunu desteklediğini gördük. Burada da bir varsayım vardı. Bir şekilde bu ateşkes olur da tutarsa ateşkesten sonra insani yardımlar daha rahat bir şekilde dağıtılabilir. Kısmen sahada belli bir rahatlama yaşanabilir. Bu şekilde güven arttırıcı önlemleri vesaire hayata geçirerek bir sonraki aşamaya yani siyasi diplomatik çözüm aşamasına geçebiliriz. Cenevre sürecini işletebiliriz şeklinde bir polyanlacı varsayım vardı. İkisinde de gördük ki bu tutmadı. İşte bu mevcut ateşkes denemesinde yani somut olarak baktığımız zaman insani yardımların başta Halep olmak üzere farklı yerlere iletilmesi konusunda Esad rejimi çok net bir şekilde katı davrandı. Kolaylaştırıcı bir rol oynamadı. Siz de takip ettiniz. İşte Halep'e doğru giden konvoyların giriş yapamaması örneğinde olduğu gibi. Öte yandan yine ateşkese rağmen işte ateşkes açıklanmadan pardon başlamadan 1-2 saat öncesinde bile bombardıman vardı. Sivil yerleşim bölgelerinin Esad ya da destekçisi kuvvetlerle hem havadan hem karadan bombardımanı hep devam etti. Farklı yerlerde bu anlamda Esad rejimi tarafından bir ihlale gidildi ve burada da ateşkesin bir yaptırım mekanizmasından eksik olmasının etkisi net bir şekilde görüldü. Bunun sürdürülemezliği. Ama asıl önemli sorun başta da belirttiğim sahadaki durumla uyuşmama. Yani sahadaki grupların nasıl tanımlanacağı konusuna dönüp dolaşıp takıldı. Yani Esad rejimi ve destekçisi İran, Rusya, Batı'nın uzun süredir desteklediği, Türkiye'nin desteklediği, Amerika'nın desteklediği grupları terörist şeklinde tanımlamayı tercih ediyor. Terörist şemsiyesi altında bunlara karşı da harekatı var. Bu ateşkes anlaşmasına giden süreçte de Amerika'nın biraz Rusya'nın terörist tanımına yaklaştığını ve daha sert bir şekilde ateşkes rejimi dışında bazı grupları bırakma yönünde bir tavır sergilediğini gördük. Bu da Amerika ile Rusya'nın vardı ateşkes anlaşmasının sahada kadük hale gelmesini beraberinde getirdi. Yani sahada etkili olan, bir şekilde karşılığı olan Suriye halkı ve yerel muhalif ve direniş çevrelerinde karşılığı olan gruplar bu şekilde kendilerinin Rusya ve Esad tarafından terörist şemsiyesi altına konmasını ve bir şekilde bunların bombardımanı açık hale getirilmesini kabul etmediler. Ve en başından itibaren önemli sayıda grup bunun dışında kaldı. Tabii burada diğer önemli bir unsur, daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, Nusra cephesi, biliyorsunuz bu kendisi isim değişikliğine gitmişti bir iki aylık süreç içerisinde ve bir El-Kaide'den bağını koparak daha Suriyelileşme arayışı vardı. Nusra cephesinin de burada yine ateşkes kapsamı dışında bırakılmaya çalışılması, diğer grupların da terörist sınıfına sokulmaya çalışmasıyla birlikte düşünülünce sahada pek karşılık bulmadı. Yani Esad rejimine karşı en önemli askeri mücadeleyi veren bu unsurların dışlanması, bunların bombardımanına yeşil ışık Amerika tarafından yakılması, sahada muhaliflerin cephesinde de ateşkesin tam bir kabul görmemesini beraberinde getirdi. Esad rejimi bence baştan itibaren bu ateşkes vesaire süreçlerle gerçek anlamda bir ateşkes peşinde koşmuyor. Kendi tezlerini uluslararası camiada, Batı'ya, muhataplarına kabul ettirmeye çalışıyor. Yani Rusya üzerinden kabul ettirmeye çalışıyor. O yüzden de pek sürdürülemez bir ateşkes rejimiydi zaten ve bugün itibariyle de taraflar bunun dışına çıktıklarını deklare ettiler ama aslında bu deklare etmek biraz da malumun ilanı gibi.
Peki sizce Rusya ile ABD'nin bu iki büyük gücün Suriye konusunda bir uzlaşması ihtimali söz konusu mudur?
Değil yani zaten şu ana kadar konuştuğumuz ateşkes neyi gösteriyordu? Uzlaşı olduğunu söylüyorlardı. Uzlaşa ortaya koyabildikleri çözüm bu. Bunun da gelebildiği nokta bu. Maalesef kolay kolay uzlaşmaları mümkün görünmüyor. Çünkü çıkış noktaları, temel tanımları birbirlerinin çok farklı, taban tabana zıt özünde. Ama zaman içerisinde Amerika kısmen de olsa Rusya'ya yakınlaştı. Daha doğrusu Rus tezine yakınlaştı. İşte bu da muhtemelen Başkan Obama'nın bu krizi daha büyütmemek, bir şekilde bir Rusya'nın koşullarında da olsa bir çözüme gitmek arayışını yansıtıyordu. Ama tırnak içerisinde ifade ediyorum, bu tavizler, verilen tavizlerle bile ortaya sürdürülebilir bir formül çıkmıyor. Bundan sonraki dönemde Amerikan politikasının kendi içinde sorgulanmasını beraberine getirecek. Zaten bu yönde işaretler var, ciddidir. Obama'nın Suriye politikasına dönük rahatsızlığın Amerikan devlet yapısı içerisinde, diğer kurumlarda, dışişleri içerisinde olduğu yönünde işaretler var. Hatırlıyorsunuz bu yaz 50 civarında Büyükelçinin yazdığı bir deklarasyon şeklinde mektup vardı. İşte son günlerde yine homurdanmalar var. Yani bu kolay kolay Amerika ve Rusya'yı ben uzlaşabileceğimi zannetmiyorum. Bu giderek Amerika içerisinde Obama'nın belirlediği bu Suriye politikası tartışması şeklinde önümüzdeki günlerde biraz daha öne çıkacak.
Son olarak şunu sormak isterim kısaca. Sizce Suriye barışa ne kadar yakın ya da ne kadar uzak?
Pek yakın değil.
Bir tahmininiz var mı bu çatışma ortamının ne kadar sürebileceği konusunda?
Bilemiyorum yani, yakın olmadığı kesin. Bu uzak ama ne kadar uzak söylemek zor. Ama bu kriz daha çok çatışma götürür. Bu ateşkesin tutmaması onu bir kez daha göstermiş oldu.
Biz bu yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler, oldu. İyi akşamlar.